Ayrım 32, sayfa 304. Değişimin oturması, sindirilmesi için birkaç nesile ihtiyaç vardı. Yenileşme sapa yerlerde türlü biçimler alıyordu. İslahiye ilçesi büyükçe bir köye benziyordu. Parti müfettişi Hilmi Bey, Uran, akşama doğru gelmiş, yerleşince dışarı çıkmıştı. Akşam alacasında kasabayı dolaşıyor, halkla konuşuyordu. İlçede iki kahve vardı. Biri ağzına kadar doluydu, ötekinde kimse yoktu. Hilmi Bey'in tuhafına gitti. Mahalle bekçisine bu işin sırrını sordu. Bekçi sırıttı. Dolu kahveyi göstererek orada garson kız çalışıyor dedi. Hilmi Bey kahveye yaklaştı. Gerçekten boyalı kara kutu sıska bir kız garson olarak çalışmaktaydı. Müşteriler hayranlık içindeydi. Kim bilir kaç yüzyıl sonra ilk kez aileleri dışında yüzü açık bir kız görmekteydiler. Bir soru sorunca kız yanıt bile veriyordu. Aman Allah, hepsinin ağızları kulaklarındaydı. Hilmi Bey sessizce kahvenin camı önünden çekildi. Dipnot, Hilmi Uran hatıralarım, sayfa 208, anekdotu biraz süsledim. Ahmet Cevat Emre yazılarını bir araya getirip bir kitapçık olarak yayımlamıştı. Gazi kitapçığı gördü. Hafta sonunda İsmet Paşa'yı köşke rica etti. Kapıda karşıladı. Başyavere çok önemli olmadıkça telefon bağlamayın dedi. Baş üstü de. Üst kata çıkıp çalışma odasına kapandılar. Bugün alfabe sorununu enine boyuna tartışalım. Olumlu olumsuz kesin bir karara varalım olur mu? Hay hay. Sofracı ara sıra sessizce içeri giriyor, Gazi'ye kahve, İsmet Paşa'ya çay getiriyordu. Öğleyin peynir, ekmek, limonata getirdi. 18 yazıyı baştan sona dura dura konuşarak, başka yazılara da göz atarak, sözlüklere bakarak, düşünerek okudular. Yazılar bitince bir daha konuştular. Gazi çağdaşlaşma, özellikle de milli egemenlik, demokrasi bakımından okur yazar bir halk ile bilgisiz bir halk arasındaki büyük, derin, tehlikeli farkı somut örneklerle anlattı. Konuşmasını şöyle bitirdi. Okuyamayan, yazamayan, yurttaş olamamış bir halkla orta çağı nasıl yeneriz? Cumhuriyeti nasıl koruruz? Sağlıklı bir demokrasiyi nasıl gerçekleştiririz? Derviş Vahdetiler, Ali Kemaller, Damat Feritler, Şeyh Saidler bunları kolayca etkiler, bağnazlığa, hurafelere, yanlışlıklara yönlendirir. Sonuç cumhuriyeti bile tehlikeye sokar. Bence artık halka kolay bir okuma yazma anahtarı vermek zorundayız, geç bile kaldık. İsmet Paşa'ya baktı. Odaya kapanalı 7 saat olmuştu. İsmet Paşa sakin bir tavırla, haklısın dedi. Yani... Yeni bir alfabe hazırlamak ve uygulamak gerektiğini kabul ediyorum. Ama uygulamada aşama aşama yavaş gidelim. Gazi içinden gülümsedi. Zamana yayılmış bir devrimin başarılı olmayacağını düşünüyordu. Bu konuyu sonraya bıraktı. İşin o yanını ayrıca konuşuruz. Dipnot, Atatürk'ün açıklamasına dayanarak A. Cevat Emre, İki Neslin Tarihi, sayfa 327. 20 Mayıs günü Eğitim Bakanlığı'nın alfabe konusunu incelemek üzere bir kurulun kurulmasını öneren yazısı, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nca kabul edildi. 9 kişilik bir kurul kurulacaktı. Dipnot, kurul üyeleri Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref Ünaydın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Emin Erişirgil, İhsan Sungu, Avni Başman, Ragıp Hulusi Özdem, İbrahim Osman Karantay, Ahmet Cevat Emre. Bakanlar Kurulu bu çalışmayla uyumlu olarak bütün yurtta millet mekteplerinin açılabilmesi için hazırlık yapılmasını da uygun gördü. Alfabe Kurulu bazı üyelerin yurt dışında olması dolayısıyla ilk toplantısını İsmet Paşa'nın başkanlığında ancak 26 Haziran 1928'de yapacaktı. Gazi 4 Haziran'da İstanbul'a gidecekti. Gideceği güne kadar her akşam alfabe sorununu görüşen, tartışan, çekişen yazarlar, dilciler, eğitimciler ile birlikte oldu. Hemen hepsi Latin harflerinden yararlanarak bir Türkçe alfabe yapmaktan yanaydı. Ama aralarında görüş farkları bulunuyordu. Bir kısmı Türkçe alfabede de Arapçada ve Farsçada bulunan her ses için bir harf bulunması gerektiğini ileri sürüyordu. Çünkü Arapça ve Farsça sözcüklerin ve kuralların kısacası Osmanlıcanın sürüp gideceğini düşünüyorlardı. Türkçeciler ise alfabede yalnız Türk dilinde bulunan sesleri karşılayacak harflerin olmasını istiyorlardı. Unutmayın, Türkçenin alfabesini yapıyoruz. Yoksa yeni alfabede Türk dilinin alfabesi olmayacaktı. Yeni bir alfabe oluşturmak zor, çetin bir işti. Daha birçok sorun vardı ama kapı aralanmıştı. Gazi'nin İstanbul'a erken gitmesinin önemli bir nedeni vardı. Önemli bir töreni izleyecekti. Ankara'dan alfabe işinin yolunda gitmesi dolayısıyla neşe içinde ayrıldı. 5 Haziran günü Haydarpaşa'da Meclis Başkanı Kazım Paşa başkanlığında İstanbul'u temsil eden 100 kişilik bir kurul tören birliği ve bando tarafından karşılandı. Perona indi, valinin sunduğu çiçekleri aldı, teşekkür etti. Tören birliğini denetledi. Gar önündeki meydanda binlerce İstanbullu toplanmıştı. Alkışlar arasında otomobile bindi. Yolları dolduran İstanbullular Üsküdar'a kadar otomobiline çiçek attılar, sevgi gösterileri yaptılar. Yer yer yaşlıların ellerini açarak dua ettikleri görülüyordu. Üsküdar iskelesinde yaşlı bir kadın polis kordonunu yararak ileri atıldı. Heyecandan titriyordu, son gücüyle bağırmaya çalıştı. ''Ey güneş yüzlü gazi, ihtiyar yaşımda beni düşmanın elinde bırakmayan yavrum, çok yaşa, ilelebet yaşa!'' Gücü tükenmişti, yere yığılıp kaldı. Polisler koşup kollarına girerek kaldırdılar. Gazi yaşlı kadına iskeleye kadar eşlik etti. Gözlerinden çok duygulandığı anlaşılıyordu. Geri dönüp Söğütlü yatına bindi. Yat hareket eder etmez Dolmabahçe önünde bulunan savaş gemileri top atışlarıyla ebedi başkomutanlarını selamladılar. Uçaklar alçaktan uçtular. Bütün gemiler düdüklerini öttürmeye başladılar. Kıyılarda, gemilerde, motorlarda toplanmış binlerce İstanbullu'dan sevgi çığlıkları yükseldi. Gazi ellerini sallayarak herkesi selamlıyordu. Dolmabahçe ile cami arasındaki rıhtıma çıktı. Polisler bu meydanın çevresinde bekleyen üniversitelileri tutamadı. Polis kordonunu parçalayarak Gazi'yi kuşattılar. Erkek öğrenciler şapkalarını havaya fırlattılar. Gençlik çok coşkundu. Bu genç güzel insanın vatanı kurtardığını biliyorlardı. Milleti orta çağın zincirlerinden kurtarmaya çalıştığını da çok iyi anlamaktaydılar. Dipnot: N. Ahmet Banoğlu, Atatürk'ün İstanbul Günleri, sayfa 189 ve devamı. Gazi 9 Haziran'a kadar görevlileri kurulları kabul etti, dilcilerle konuşmaları sürdürdü. Kızların okulları tatil olmuş Dolmabahçe'ye gelmişlerdi. Afet Fransızcasını ilerlettiği için çok memnundu. Ama okuldaki manastır disiplininden sıkılmıştı. Okula bir yıl daha devam edecek, manastır disiplininden daha can sıkıcı bir olayla karşılaşacaktı. Küçük Sabiha solgun, neşesiz, yorgun görünüyordu. Gazi Afet'e Sabiha ile ilgilenmesini, bu durumun nedenini öğrenmesini rica etti. Yakınlarının küçük büyük her hastalığına karşı çok duyarlıydı. 9 Haziran 1928 Cumartesi günü törenle ilgili savaş gemileri Dolmabahçe önünde sıralandılar. Gazi balkona çıktı. İstanbul'a bunun için erken gelmişti. Saray halkı rıhtıma doluştu. Deniz kuvvetlerine ilk kez iki denizaltı katılıyordu. Denizaltılara 1. İnönü, 2. İnönü adı verilmişti. Denizaltılar Hollanda'nın Feyenoord tezgahlarında denizaltıcılıkla ilgili son gelişmeler dikkate alınarak yapılmıştı. 519 ton su üstü, 674 ton su altı tonajındaydılar. Türkiye Cumhuriyeti donanmasının ilk denizaltılarıydı bunlar. Hollanda'dan yola çıkarak Atlas Okyanusu'nu, Cebeli Tarık Boğazı'nı, Akdeniz'i, Ege'yi, Çanakkale Boğazı ile Marmara'yı esenlikle geçerek İstanbul'a gelmiş, büyük sevinçle karşılanmışlardı. Göze hoş görünen heyecanlı bir törenle iki denizaltı da deniz kuvvetlerine katıldı. Gemilere Türk bayrakları toka edildi. Sonraki iki denizaltıya da Sakarya ve Dumlupınar adları verilecekti. Milli mücadelenin 4 zaferini temsil edeceklerdi. Dipnot: Denizaltı filosu 1938 yılına kadar yeni 4 denizaltı ile daha güçlendirilecektir. Afet Sabiha ile konuşmuştu, bilgi verdi. Devamlı ateşi varmış. Niçin bana yazmadı bu çocuk? Gazi'nin bütün neşesi kaçtı. Hemen Doktor Mim Kemal Bey'i davet etti. Doktor, bunlar savaş dönemi çocukları. Hiçbiri iyi beslenmedi. Yarı aç, yarı tok büyüdüler. Bunun da verem olmasından korkuyorum.
Telaş etmeyin efendim, bakacağım.
Aileleri bu çocukları bana emanet etti. Ne gerekiyorsa yapalım.
Doktor Sabiha'yı muayene etti, sonucu Gazi'ye bildirdi.
Zafiyet.
Ne yapacağız?
Bir sanatoryuma yollayalım.
6 ay içinde sağlığına kavuşmuş olarak döneceğini sanıyorum.
Sabiha sanatoryuma gitmek istemiyor, mızıldanıyordu.
Gazi kesin konuştu. İtiraz dinlemem, gideceksin. Bir an önce iyileşip dönmeye bak. 6 ay nedir ki, rüzgar gibi geçer.
Sabiha isteksizce peki efendim dedi. Avusturya'daki bir sanatoryuma yollandı.
Dipnot, Sabiha Gökçen önce Avusturya'da bir sanatoryuma gönderilmiş, Türkiye'ye dönünce yeniden hastalanmış, bu kez Fransa'ya gönderilmiştir.
Nebile iyi bir ailenin kızıydı. Gazi'ye resimlerinden ve hikayelerinden hayrandı. Yakınında olmak istiyordu. Dolmabahçe'ye sofracı yamağı olarak girmeyi başardı. Temiz yüzlü, zeki, girişken bir genç kızdı. Her işe koşuyor, hepsini de incelikle ve doğru yapıyordu. Baş sofracı İbrahim Güven, Nebile'ye sofra hizmeti verebileceğini anladı. Nebile'nin akıllı konuşmaları, incelik dolu hizmeti, herkes gibi Gazi'nin dikkatini çekti. Bu göreve niye girdiğini de kulağına fısıldamışlardı. Nebile ile konuştu, bir özelliğini öğrendi. Nebile'nin çok güzel sesi vardı, çok güzel ezan okuduğunu söylemişti. Gazi, Hafız, Yaşar Bey'i çağırttı, birlikte dinlediler. İpekten yumuşak bir sesi, yüreğe dokunan bir söyleyişi vardı. Hafız Yaşar Bey okuyuşunu beğendi. Gazi içinde bir ihtiyaç belirince Nebile'ye ezan ya da ıtri'nin tekbirini okutup dinliyordu.
Uzun süren kalabalık bir ziyafet akşamıydı. Şair, romancı ve ünlü hukukçu Mithat Cemal Kuntay eşiyle Gazi'nin sofrasında ilk kez bulunuyordu. Her şeye özel saygı ile dikkat ediyordu. Bir destan insanın bu kadar alçak gönüllü, içten ve zarif bir ev sahibi olabileceğini hiç düşünmemişti.
Saatler su gibi akıp geçmiş, sohbet uzamıştı, güneş doğuyordu. Salona güneşin ilk ışıkları ve denizin pırıltısı yansımaya başladı. Bir sessizlik oldu.
Gazi Nebile'ye belli belirsiz işaret etti.
Nebile bir iskemlenin üzerine çıktı. Bir sofracı büyük avizeyi söndürdü.
Nebile derin sessizlik içinde ezan okumaya başladı. Herkes huşu içinde donup kaldı.
Mithat Cemal Bey bir ara başını kıpırdamadan göz ucuyla Gazi'ye bakmaya cesaret etti.
Gazi'nin gözleri yaş içindeydi.
Dipnot, Mithat Cemal Kuntay, aktaran Oğuz Akay, benim sofram bu. Sayfa 200-201. Gazi Nebile'yi himayesine alır. 1 Ocak 1930'da Viyana Büyükelçiliği Başkatibi Raşit Bey ile evlendirir. Yakup Kadri Bey'in hanımı Leman Hanım, Nebile Gazi'yi deli gibi severdi diyor. Hürriyet, Emin Çölaşan'ın röportajı, 10 Kasım 1985.
Doktor Hayri Bey Urfa'nın Suruç ilçesindeki sağlık merkezine atanmıştı. 2 yıl zorunlu hizmeti vardı. İstanbullu, çiçeği burnunda bir doktordu. Atama emrini bildiren yönetici, sağlık merkezlerinde çalışan bir doktorun tatil günü, saati, gecesi, gündüzü yoktur. Ona göre dedi, ekledi, yanına cibinlik al.
Suruç'a geldi. Hava çok sıcak, tozlu, şehir bakımsızdı. Kaymakam Toprak Damlı 2 göz bir ev bulmuştu. Yatağa akrep makrep çıkmasın diye karyolasının ayaklarını içi su dolu kovalara koymasını tavsiye etmişlerdi. Cibinliğini astı. Geceler akrep korkusuyla bir işkence olacaktı.
Sağlık merkezi tek katlı taş bir evdi, yeni açılmıştı, başka doktor yoktu. Bir sağlık memuru ile yaşlı bir erkek hizmetli işe başlamıştı. Doktoru duyan hastalar gelmeye başladılar, çoğu Türkçe bilmiyordu. Kimi Arapça konuşuyordu, kimi Kürtçe. Hiçbiri okula gitmemişti. Erkek hizmetli bu 2 dilden çat pat anladığı için kararlamadan çevirmenlik yapıyordu. Merkezde 10 yatak vardı, 10'u da doldu. Yatması zorunlu olanları yere hasır serip üzerine yatırdılar. Hastası olanlar gece yarısı bile eve gelip çağırıyorlardı. Haksız da değillerdi, devlet uyur muydu? Bu durumdan şikayetçiyken nahiyelerden, köylerden, aşiretlerden de gelmeye başladılar.
Kimisi kağını ile deve ile sabaha karşı evin kapısına dayanıyordu. Para veremedikleri için utanıyor, armağan olarak yumurta, peynir, kırmızı biber, isot getiriyordu. Öyle çaresiz, imdat isteyen gözlerle bakıyorlardı ki şikayeti, sıkıntısı azala azala bitti. İçinde hocaların yaratmaya çalıştıkları gerçek doktor canlandı. Bütün kimliğini ele geçirdi. Akşamları fırsat buldukça kaymakamlıktaki katipten Arapça, Kürtçe öğrenmeye başladı. Bir arkadaşına mektup yazdı. ''Beni tanıyamazsın. Eski Hayri gitti, yerine başka biri geldi. Bunun nasıl olduğunu anlamadım. Hızıma ve çalışkanlığıma ben de şaşıyorum. Halkı çok çaresiz ve cana yakın buldum. Belki ondandır. Yardımım dokunsun diye çok çalışıyorum. Pantolonum ütüsüz, boyun bağını attım, mintan giyiyorum. Bir kemanım olduğunu şimdi yazarken hatırladım. Sakal bıraktım. Ata atlayıp köylere de gidiyorum. Fen memuru ile birlikte iki köyü sıtmadan kurtarmayı başardık. Bu büyük olay oldu. Trahom kursuna katıldım. Bazı el yüz hareketleri ile desteklediğim Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Fransızca karışımı emsalsiz bir doktor dili icat ettim. İnanmayacaksın ama anlıyorlar. Nasıl anladıklarını bilmiyorum. Can havliyle olsa gerek. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sayımız çok olsa bütün bu salgın, yaygın, yerel hastalıkları da, bitliliği de, bilgisizliği de kısa zamanda yenip mahvedebiliriz. Yazık ki çölde bir testi su kadarız. Birini yiyedince içimi bir huzur kaplıyor. Anladım ki hocaların anlattığı hekimlik duygusu buymuş. Yokluğun, zorluğun, yorgunluğun, akrep korkusunun ödülü bu. Hepsini silip süpürüyor. Bir gün Gazi afete, bu teşrifattan, sıkılıktan biraz bunaldım dedi. Yarın kimseye haber vermeden buradan kaçalım, 2 saat özgür olalım. Nasıl kaçabiliriz? Anlattı, afet çok güldü. Ertesi gün Gazi'nin anlattığı basit yöntemle güvenlik çemberini atlatıp saraydan çıktılar. Biraz yürüdükten sonra bir taksiye atlayıp Saray Burnu Parkı'na gittiler. İkisi de sade elbiseler giymişlerdi. Gözlerinde güneş gözlükleri, başlarında şapkalar vardı. Kimse tanımamıştı. Gazi 2 kağıt helva aldı. Kağıt helvaları yiyerek neşe içinde yürüdüler. Denizi gören bir sıraya oturdular. Oh, dünya varmış. Afet okulla ilgili bir anısını anlattı. Fransız öğretmenlerden biri derste Fransız demokrasisi ile bizdeki durumu karşılaştırdı. Gazi güldü ve benim diktatör olduğumu söyledi. Böyle açık söylemedi ama bunu söylemek istediği anlaşılıyordu. Ben de bir soru sordum. Evet, Fransa bugünkü demokratik düzeye Büyük Fransız İhtilali'nden kaç yıl sonra ulaştı? Güzel, ne dedi? Yanıt vereceğini söyledi ama bir daha bu konuya dönmedi. İkisi de güldüler. Gazi, bak afet dedi. Diktatör başka, bambaşka bir şeydir. Batı Türkiye'yi de, Türkiye'de olup bitenleri de daha kavrayamadı. Türkiye'nin özelliklerini bilmiyorlar. Bilseler Fransızlar Çukurova'ya girmez, Yunanlıları İzmir'e çıkarmaz, Ankara'ya kadar yollamazlardı. Millet beni biraz hizmetim geçtiği için bir aile büyüğü olarak görüyor ve sayıyor. Bilirsin, bizde aile büyüğü çok önemlidir. Benim gücüm işte bu. Gördüğüm sevgiyi, saygıyı bazı şaşkınlar diktatörlük diye yorumluyor. Buna canımın sıkıldığını itiraf etmeliyim. Eskiden beri düşündüğüm yenilikler var. Bunları birçok insanla paylaşıyorum. Uzlaşırsak uygulamaya geçiyoruz. Bütün devrimler kanunla, yani hükümetin rızası ve meclisin onayı ile yapılıyor. Birdenbire de yapmıyoruz. Usul usul ilerliyoruz. Arada zaman bırakıyoruz. Diktatör olsam terakkiperver Cumhuriyet Partisi kurulabilir miydi? Meclis anayasa için yararlı gördüğüm 2 maddeyi reddedebilir miydi? Alfabe devrimi için İsmet Paşa'yı ikna etmek, meclis çoğunluğunu kazanmak için 3 yıldır bekliyorum. Diktatör olsam bu olacak derdim olurdu. Bizdeki tek parti faşist ya da komünist tek partilere benzemez. Onlar gibi seçmeci, bir örnekçi, tek tipçi değiliz. Herkes üye olabilir. Bu yüzden partide saltanatçılık dışında her türlü düşüncenin temsilcileri var. Bir diktatörün partisi böyle olur mu? Anayasamız birden çok parti kurulmasına elverişli. Mussolini gibi demokrasi aleyhinde hiç konuşmadım. Tam tersine idealimizin demokrasi olduğunu her fırsatta hepimiz söylüyoruz.
Üniformalı, silahlı, sopalı gençlik kollarımız da, geniş bir polis örgütümüz de yok. Düşünsene, İzmir suikastını motorcu Şevki'nin ihbarı ile öğrendik. İkincisi rastlantı eser ortaya çıktı. Milli mücadele başladığından beri seçimsiz, kurulsuz, bir başıma hiçbir iş yapmadım. Hep seçilerek seçilmiş kurullar ve meclisle çalıştım. Milli mücadeleyi meclisle sıkı yönetimsiz ve sansürsüz yürüttüm. Diktatörlerin kendilerine göre orduları olur. Bizim ordumuz halkın, cumhuriyetin ordusudur. Şimdi cumhuriyeti ve çağdaşlığı korumak için dinin sömürülmesine fırsat ve izin vermiyoruz. Bu dikta mıdır? Dinin sömürülmesine fırsat verdiğin anda ortalık tarikatlar, cemaatler, gizli medreseler, cinci hocalar ile doluverir. Hurafelere yeni hurafeler eklenir. Türbeler dolup taşar, ümmetçilik ortlar. Dinciler toplumu baskı altına alırlar. Milli devleti örselerler. Zorlukla sağlamaya çalıştığımız birlik bölünür. Biz toplumu dayanışma, bütünlük ve barış içinde tutmaya çalışıyoruz. Arzumuz uygarlığa ve demokratik cumhuriyete yürümektir. Haksız dikta iddiasında bulunanlar... Bir ses duydu, arkasına baktı. Eyvah, yakalandık, bizimkiler geliyor. Telaş içinde Gazi'yi arayanlar koşar adım yaklaşıyorlardı. Önde Vali Muhittin Üstündağ ile İsmail Hakkı Bey vardı. Kalkalım. Yeni Fransız Büyükelçisi Comte de Chambrun, Temmuz sonunda İstanbul'a gelmişti. Cumhurbaşkanının da İstanbul'da olması dolayısıyla güven mektubunu hemen sunarak görevine başlamak istedi. Gazi yıllardır Ankara'yı başkent kabul etmeyen Fransa'ya küçük bir ders vermek istedi. Büyükelçinin isteğini kesin olarak reddetti. Türkiye'nin başkenti Ankara'ydı. Bir elçi güven mektubunu ancak başkentte sunabilirdi. Bu yanıt Fransızları çok şaşırttı. Prestij sorunu yaptılar. Çeşitli girişimlerde bulundular ama sonuç alamadılar. Comte de Chambrun güven mektubunu ancak 2 ay sonra Gazi Ankara'ya dönünce 27 Eylül 1928'de sunabilecekti. Fransa bu olaydan gerekli dersi almıştı. Asıl büyük dersi Hatay sorununda alacaktı. Dipnot: Bilal N. Şimşir, Ankara Ankara, sayfa 343-344. Comte de Chambrun sonradan Gazi ile çok dost olmuş, hayranlığını belirten yazılar yazmıştır. Emanullah Han'a dostluk belirtisi olarak Gazi kendi genel sekreteri Hikmet Bayur'un Kabil'e büyükelçi olarak atanmasını uygun görmüştü. Hikmet Bey yolculuk hazırlığı yapıyordu. Moskova'da bulunan Tevfik Bıyıklıoğlu geri çağrıldı, yerine Vasıf Çınar atandı. Gazi Hikmet Bey'e bir şeyler yapmaya çok hevesli görünen krala şu kısa mesajı özel olarak ulaştırmasını emretti. ''Aman çok dikkatli, çok temkinli olsun.'' Dipnot: Bilal N. Şimşir, Bizim Diplomatlar, sayfa 326. Emanullah Han aydınları ve halkı kazanmadan, ortamı hazırlamadan, yasama reformu ve kadınlara siyasi haklar verilmesi konusundaki tasarılarını açıkladı. Mollaların sert tepkisiyle karşılaştı. Kasım 1928'de Celalabad'da ayaklanma çıktı. Bir kabile başkent Kabil'i ele geçirdi. Emanullah Han yurdunu terk etmek zorunda kaldı. 25 Nisan 1960'da Zürih'te öldü. Sürgünken bir kez Türkiye'ye gelmiştir. 1. Umumi Müfettiş Doktor İbrahim Talip Bey bölgesinde illeri geziyor, aşiretleri ziyaret ediyordu. Temmuz ayında Dersim'e sıra gelmişti. Ovacık ilçesine kadar Dersim'i gezdi. Yol boyunca köyler ve aşiretler halkı ile konuştu, yöneticileri denetledi. Durumu bakanlığa özet olarak şöyle bildirdi. ''Biz Türk'üz diye bağıran bir halkla karşılaştım. Dersim'de hükümet mekanizması zayıftır. Bunun düzeltilmesi gerekmektedir. Dersim'de şimdilik hükümet aleyhine siyasi bir hareket beklenmemelidir. Bu halkın önlemlerle cumhuriyete mal edilebileceğini, ilk işin halkı toprağa bağlamak, geçinme ihtiyacı ile pek bağlı olduğu reisleriyle aralarındaki bağlantıyı gevşetmek olduğunu düşünmekteyim. Dipnot: Dersim Jandarma Genel Komutanlığı raporu, sayfa 173. Dersim dağların ve nehirlerin çevrelediği kapalı bir bölgeydi. Buranın memleketle bağlantısını sağlamak, yalnızlığını gidermek için nehirler üzerinde köprüler ve Dersim içinde yollar yapmak gerekiyordu.
Uzmanlar köprüler beton olmalı dediler. Neden? Ağalar beyler hükümetin bu bölgeye girmesini istemezler. Köprüleri yaktırırlar. Yüzlerce yıldır hükümet giremedi buraya. Zorla girmeye çalışmışlardır da ondan. Biz iyilikle, iyilik için gireceğiz. Alfabe kurulu 20 kadar ülkenin Latin asıllı alfabelerini, harflerini incelemiş, ayrıca Türk dilindeki esas sesleri saptamıştı. Alfabeleri farklıyken sonradan Latin alfabesine dönen hayli millet vardı. Kurul 41 sayfa tutan bir raporda görüşlerini belirtti. Latin harflerinden yararlanılarak Türk diline uygun 29 harften oluşan kolay, fonetik bir alfabe düzenlemişlerdi. Raporda alfabe ile ilgili her konuya değiniliyordu. Fadi Rıfkı Atay 1 Ağustos günü raporu Gazi'ye sundu. Gazi raporu dikkatle okuduktan sonra yeni yazıyı uygulamak için ne düşündünüz diye sordu. Biri 5 yıllık kısa, biri 15 yıllık uzun süreli iki öneri var. Gazi kesin konuştu. Bu ya 3 ayda olur ya hiç olmaz. Fadi Rıfkı Bey baka kaldı. Çocuğum gazetelerde yarım sütun eski yazı kaldığı zaman dahi herkes bu alıştığı, bildiği yazıyı okuyacaktır. Arada bir savaş, bir iç kriz, bir terslik oldu mu bizim yazıda Enver'in yazısına döner. Hemen terk olunu verir. Dipnot Çankaya sayfa 440. Birkaç akşam davet ettiği kimselerle raporu görüştü. Kurul İstanbul'a çağrıldı. Dolmabahçe'de yapılan son toplantılara Gazi başkanlık etti. Davayı benimseyen İsmet Paşa da iki kez katıldı. Alfabede ve yazım kurallarında bazı küçük değişiklikler, düzeltmeler yapıldı. Latin harflerinden yararlanan Türk alfabesi aşamalardan geçerek son biçimini almaktaydı. Gazi halkın da nabzını yoklamalıyız diyordu. Ankara'da büyük bir tarım okulu kurmak için 2 yıldır çalışmalar yapılıyordu. Almanya'dan bilim adamları, uzmanlar getirtilmişti. Türkiye'de birkaç tarım okulu vardı ama dersler sınırlı, uygulama ve araştırma yetersizdi. Bu kez bütün ihtiyacı karşılayacak çok bölümlü, özel bir bilim kurumu, bir enstitü kurmak planlanıyordu. Yüksek Ziraat Enstitüsü adını taşıyacak olan okulun 5 fakültesi, her fakültenin birçok enstitüsü, bir çeşit alt fakültesi olacaktı. Büyük, hiç denenmemiş bir projeydi bu. Hükümet enstitü için Ankara yakınında 500 dekarlık bir arazi ayırdı. Enstitünün birçok binası, laboratuvarları, derslikleri, yönetim birimleri, kitaplığı, yemekhaneleri, erkek ve kız öğrenci yurtları, spor alanları, serleri, ahırları, bağı bahçesi olacaktı. Son bilimsel gelişmelerden yararlanmak için seçkin Alman bilim adamları davet edilecekti. Eylül ayında bugünkü havaalanı yolu üzerinde Yüksek Ziraat Enstitüsü binalarının temelleri atıldı. Dipnot, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Baytar Fakültesi, Tabiiyat Fakültesi, Teknik Fakülte ve birçok enstitü, YZE Ziraat Fakültesi yılda 1937, tıpkı basım sayfa 8 ve devamı. Philip Schwartz, Kader Birliği, çeviren Nagihan Alçı sayfa 12. Bu heyecanlı günler sürerken 8 Ağustos'ta Taksim'de ünlü İtalyan heykelci Pietro Canonica'nın yaptığı Cumhuriyet Anıtı'nın açılışı yapıldı. Heykel mermer ve bronzdan yapılmış, yapımı 2,5 yıl sürmüş, iki Türk heykelcisi Hadi Bara ve Sabiha Bengütaş'ın yardımıyla tamamlanmıştı. 4 cepheli, göz alıcı, milli mücadeleyi emeğe geçenlerin, destek verenlerin yer aldığı bir anıttı. Halkın bağışlarıyla yapılmıştı. Tören çok güzel oldu. Büyük bir kalabalık katıldı. Her gün binlerce kişi anıtı ziyaret edecekti. Cumhuriyet İstanbul'un ortasına mührünü basmıştı. Dipnot: Atatürk anıtta kadir bilirlik gereği olarak milli mücadele sırasında yapılan Sovyet-Rusya yardımlarına olumlu katkıları olan iki Rus generaline, Frunze ve Voroshilov'a da yer verilmesini istemiştir. Atatürk'ün arkasındakiler arasında bu iki general de yer almaktadır. Gazi ertesi gün akşam üzeri gelerek Cumhuriyet Anıtı'nı inceler.